Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 22.
En sonunda evliliği kabullendiğini varsayıyor ve gidip ailemi görmene izin vermeye hazırlanıyordum. Annen güçlü bir kadın. Çocukları için yaptıkları inanılmaz şeyler, bunu anlıyorum. Gitmek istiyorsan bana bildir. Serbestçe gitmeni sağlarım, ancak oğlun Muhammed'i bırakmak zorundasın. Oğluma hala Muhammed diyor. Bense hala Markus. Markus'u terk edebileceğimi bir saniye olsun düşünemiyor. Bunu biliyorum. Gitme olanağını bana sunarak işin içinden sıyrılabileceğini sanıyor. Böylece kendi isteğimle kalmış olacağım. Bu makalenin sana hiçbir yararı olmayacak. Kimse bunu dikkate almaz. Saçmalıyor. Bu adam bir paranoyak. Bir yandan bana özgürlük tanıyor ve annemi övüyor. Öte yandan da üstü örtülü bir tehdit savuruyor. Bu ifade değişikliği işime geliyor. Kaygı duyduğunu, olayın nihayet bizim deyimize geliştiğini ve kontrolü elinden kaçırmak üzere olduğunu belli ediyor. Abdülnur'un yüzüne bakmadan önce gözümdeki bu keyif pırıltısını söndürmeliyim. Kaseti alıp cebine koyuyor. Aklıma bir fikir geliyor. Kaset bende kalabilir mi? Köydekileri dinletirsem belki de gitmeme izin vermeleri için onları ikna edebilirim. Hayır, yalnızca dinlemen için getirdim bunu. Kasetin yüzünü bir daha göremeyeceğim ama sonuçta fark etmez. Beceriksizce bir sindirme deneyimiydi yalnızca. Artık ondan ürkmediğimi bilmiyor henüz. Bütün dümenlerini sezinleyebiliyorum. Yaşlandım. Tanrı da biliyor ya, burada geçirdiğim yıllar beni yaşlandırdı. O yılanlaşırsa ben de yılan gibi davranırım. Yanıtımı yazmak için odama geçiyorum. Markus'u bırakamam diyeceğim oluyor. Düzgün bir İngilizce ile özene bezene yazıyorum. Gitmek istiyorum. Bavulumu ne zaman hazırlayabileceğimi bana bildir. Abdülnur'un açacağını bile bile zarfı kapatıyorum ama oyun oynamalıyım. Yorum yapmadan kendisine veriyorum. Koşullarını kabul ettiğimi öğrenince Abdülkadir da önerisini bir daha yenilemeyecektir. Bundan hiç kuşkum yok. Kardeşimi görüp olayı aktarmak için kadınların kullandığı patikaya yöneliyorum. Anlattıklarımla ilgilenmiş görünmüyor. Hiçbir şey ilgisini çekmiyor sanki. Ellen makalesinde Nadida'nın bakışından ölü gözler diye söz etmiş. Tam anlamıyla öyle. Heykel gibi bir yüz ve ölü gözler. Konuş benimle Nadida. Olup bitenler hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Çocukları bırakarak eve dönmek mi? Asla bunu yapamayacağımı biliyorsun. Gerçekten de biliyorum. Uzun zamandır savaşmaktan vazgeçti. Kabullendi ve bir zombi gibi yaşıyor. İçindeki enerjiyi sonuna dek tükettiler. Çocukluğunda kardeşim öyle canlı, öyle neşeliydi ki. Küçük kızı katlettiler. Saf hatları olan o güzel yüzü, sıcak ve sevecen bakışı bir maskeye dönüştü. Yine de bir düş alevini canlandırmaya çabalıyorum. Bir anlaşma yapalım Nadida. Buradan gitmeyi başarabilen çocukları ötekine bıraksın. İngiltere'ye ulaşan ilk kişi öteki için savaşmayı sürdürsün. İlk gidenin olmasını isterdim. Burada tek başıma kalsam da savaşmayı sürdürebilirim ben. Oysa yapamaz. Ben dürtüklemezsem direnemez ama bunu kendisine söylemenin hiçbir yararı yok. Ertesi gün evinin damından Abdülkah da bana sesleniyor. Aşağı in, seni görmek isteyen birisi var. Gelen kişi polis şefi Abdülvalli. Abdülnur beni uyarıyor. Çok önemli biridir, saygılı davran. Taiz valisi tarafından senin hakkında soruşturma yapmak için gönderilmiş. Nerede peki? Karısının ailesinin evinde seni bekliyor. Bu adamdan söz edildiğini duymuş ama kendisiyle hiç karşılaşmamıştım. Bölge insanlarının her türlü sorumla ilgi gösterdiği söyleniyor. Öğrenmek istediğini, seninle ilgili bilgi edinmiş. İngiliz gazeteleri Suudi Arabistan'da, Libya'da her yerde mevcut. Hükümet neler olduğunu bilmek istiyor. Kendisinden seni bulmasını istemişler. Karısının ailesi de aynı köyde oturduğuna göre beni bulmak için fazla zorlanmamış olsa gerek. Abdülnur yolun altındaki evlerine götürüyor beni. Köydeki yabancı erkeklere görünmemek için peçem her zamanki gibi yüzümde. Ev oldukça kalabalık. Abdülnur kadınları ayrılan odaya geçip beklememi söylüyor. Görüşmek istediği zaman seni çağırırım. Kadınlar odası tam bir kümes. Bu önemli kişinin benden ne istediğini öğrenmek istiyorlar. Her taraftan soru yağıyor. Onları susturmak için can atıyor, sessizlik gereksinimi duyuyorum. Benim için son derece önemli olan bu söyleyişe konsantre olmalıyım ama gürültüleri hiç bitmiyor. Ben de onları susturuyorum. Rahat bırakın beni, sizi ilgilendiren bir şey yok. Kadınlara daha önce de sert davrandım. Her seferinde onları susturmak ve mahrem sorularına bir son vermekti amacım. Başkalarının özel yaşantısına saygı kavramları gelişmemiş bunların. Mırıldanmalarla geçen birkaç dakika sonunda Abdülnur beni çağırıyor. Onu izleyip daha geniş, daha rahat, erkek konuklara ayrılmış bir odaya geçiyorum. Bir köşede yastık üzerinde bağdaş kurmuş bir adam çarpıyor gözüme. Suudi Araplar gibi bir entari giymiş, türbanını çıkarıp yanına bırakmış. Önündeki küçük sehpa üzerine kağıtlar yaymış. Adam kısa boylu ve şişman, siyah kıvırcık saçları var, 30 yaşlarında görünüyor. Gerçekten de önemli bir kişiye benziyor. Merhaba diyor nazikçe. Merhaba. Lütfen oturun diyor sehpanın önünü göstererek. Ben de bağdaş kurup yere oturuyorum. Ancak o yastığının üzerinden bana tepeden bakıyor. Adam Abdülnur'a dönüyor ve yine nazikçe, bizi yalnız bırakabilir misiniz lütfen diyor. Konuşmak için onun dışarı çıkıp kapıyı kapatmasını bekliyor. Köydeki durumunuz hakkında hiç bilgim yoktu. Bana biraz kendinizden söz eder misiniz? Uzun süredir hiçbir erkek benimle böyle terbiyeli bir biçimde konuşmamıştı. Bir solukta olup bitenleri anlatıyorum. Birkaç saniye düşünüyor, sonra ülkesinin gelenek ve görenekleriyle din anlayışı hakkında uzun bir söyleye çekiyor. Sessizce dinliyorum. Ardından söyleyeceklerini beklerken yüreğim hızlı hızlı atıyor. Abdullah'la evliliğinizi sürdürmeyi hiç düşündünüz mü? Yıllardır evlisiniz, ona karşı hiç sevgi duymadınız mı? Hayır, asla. Nefret ediyorum ve istemiyorum onu. Yanıtlarken ağlayacağını hiç düşünmemiştim ama elimde değil. Bu duyarlılığın onu sıktığını sezinliyorum. Bu sabah sizden önce kardeşiniz Nadida'yı gördüm. Aynı şeyleri onunla da konuştum. O da mutsuz olduğunu ve İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi. Ama çocuklarıyla kocasını da yanında götürmek istiyor. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Nadida'nın başka bir şey söyleyebileceğini düşünemezdim zaten. Hani ile Tina'yı da götürmekten başka seçeneği yok. Samir'i bir kenara iterse çocuklar ondan alınıp babaya teslim edilirler. Benim Abdülkadir ile Abdullah'a duyduğum nefretin aynısını o da Govat'la Samir'e karşı duyuyor. Ancak çocuklar yüzünden duygularını belli etmekten korkuyor. Bense bunu yapamıyorum. Adam bana hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir süre boyu sessiz duruyor. Düşünüyor. Ben de saygıyla ilk onun konuşmasını bekliyorum. Sonunda kararını veriyor. Peki, çekilebilirsiniz. Hoşça kalın. Ayağa kalkıp dışarı çıkıyorum. Kesin bir şey söylemedi ama taize dönüşümde gazetelerin anlattıklarını doğrulayacağından eminim. Gideceğiz. Elim haklıydı. Yalnızca birkaç haftamız kaldı. 7 yıl ve birkaç hafta daha. Hepsi bu. En sonunda bu ülkede etkinliği olan birisiyle konuşabildim. O Abdülkadir ve köylülerden çok daha güçlü bir kişi. Peçemi takıp tek başıma evden çıkarak tepenin yolunu tutuyorum. Yanından geçerken Abdülnur'un karısı sesleniyor bana. Ne olduğunu bilmek istiyor. Kendi işine bak diyorum. Üzerimden ağır bir yük kalkmışçasına rahatlamış bir halde yoluma devam ediyorum. Konuştum ve beni dinledi. Onlardan biri değildim ben. Kültürlerini paylaşmıyorum. İngiliz kız tepeyi tırmanıyor ve soluk almak için peçesini kaldırıyor. Vard ve iki ihtiyar bana soru sormuyorlar. Üzerimde hiçbir etkilerinin bulunmadığını, her şeyin onlar dışında olup bittiğini ve tek bir soru sormaya kalkışsalar hakaret göreceklerini biliyorlar. Bu nedenle benim yanımda susmayı yeğliyorlar. Sırtından ne konuştukları ise umurumda bile değil. Yaşlı Seyda bana sevecen davranan tek kişi oldu. Çünkü Vard'ın kötü niyeti yüzünden ne kadar acı çektiğini ve zorlandığımı kendi gözleriyle gördü. Beni avutmak için arada bir üzülme küçük. Tanrı seni korusun. Sana haksızlık yapıldığını düşünürse doğru olanı yerine getirecektir diyor. Tanrı belki getirir ama ya insanlar? Bugün yaşlı Seyda'ya hak veriyorum. Nadida çocuklarını terk etmeyecek. Onlar olmadan yaşayamaz. Bense olayları göğüsleme cesaretine sahip değilim henüz. Markus'u ardında bırakma düşüncesini aklımdan çıkarıp atıyorum. Şimdi bunu düşünmenin sırası değil. Bunu yapmam kaçınılmaz bir şey ama önceden acısını çekmek istemiyorum. Çok şükür ki henüz soru sorabilecek yaşta değil. Hani ise o yaşta. Anne, beni bırakacak mısın? Bu soru yüreğimi burkuyor ve Nadida'nın üzerindeki etkisini düşünebiliyorum. Markus da kendisine öğretmeye çalıştığım birkaç İngilizce sözcüğü ağzında ancak geveleyebiliyor. Yaşlı Seyda'nın dediği gibi, Tanrı beni korusun ve çocuğumu burada terk etmek zorunda kalırsam, kendisini almak için geri dönene kadar bu soruyu sorabilecek kadar büyümemesini sağlasın. Abdülvali'nin ziyaretinden sonra işler hızlanıyor. Sabahın erken saatinde mutfakta işbaşı yaptığım bir sırada Abdülnur bana haber vermeye geliyor. seni ve Nadide'yi kente götürmemi istediler benden. Yarın sabah gün doğar doğmaz yola çıkacağız. Hazır bekle. Heyecandan ocağın üzerinde elim titriyor. Sabırsızlığımı bastıramıyorum. Niçin? Birisi sizi görmek istiyor. Kim bu birisi? Vali mi? Bizden ne istiyor? Abdülnur'u irkiltmemek için soruyu kendisine soramıyorum. İnşallah Nadide ile birlikte oluruz. Nadide de bizimle mi gelecek? Evet. 7 yıldır ilk kez birlikte yolculuk yapacağız. Bu düşünce çok hoşuma gidiyor. Ya Markus? Hayır, yalnızca bir günlüğüne gidiyorsun. Onu burada bırak. Akşamüstü döneceğiz. Sabah saat 5'te seni tepenin altında bekliyorum. Ayrıntıya girmeden çekip gidiyor. Gün geçmek bilmiyor. Gece ise cehennem gibi. Bir saniye bile uyuyamıyorum. Varsayımlar kafamın içinde dönüp dolanıyor. Neler olacak? Bizi görmek isteyen kim? Niye yalnızca bir günlüğüne? Tavandaki kertenkeleleri sayıyorum. Markus yanımda uyuyor. Hala öyle zayıf ki. Arada bir babasının hastalığı ona mı geçti diye düşünüyorum. Beni Abdullah'la birlikte ilk kez buraya kapattıkları o dehşet gecesi geliyor yine aklıma. Tiksinme ve aşağılanmışlık duygusu bir daha yakamı bırakmadı. Satıldık. Günümüzde kim satılabilir ki? Okulda köleliğin bittiğini, her insanın bir takım temel haklara sahip olduğu öğretilmişti bana. Sabahın 4'ünde Vart gelip Markus'u alıyor ve bana şehir giysisini uzatıyor. Omuzlarımdan topuğuma kadar inen bir tür kara çarşaf, bir peçe, uzun bir gömlek ve ayaklarıma değen siyah etek. Altıma her zamanki pamuklu pantolonumu giyiyorum. Bu kıyafeti Abdülkadir'e Suudi Arabistan'dan getirdi ve pek az giydim. Gözlerim dışında hiçbir yerim görünmüyor. Nadide de benim gibi giymiş ama onunkiler köy malı. Bu kat kat giysilerle sıcaklığa katlanmak zorundayız. Sorun hep aynı. Arap ülkesinde bir Arap kadını olmak. Ayaklarımızda her zamanki plastik tokyolar var. Sürekli kopan kayışları yüzünden her ay değiştirilmeleri gerekiyor. Karanlık ve sessizlikte tepe aşağı iniyorum. Güneş daha doğmadı. Geceleri ortaya çıkan hayvanların susup gündüzkilerin henüz uyanmadığı bir saat bu. Her adım atışımda uzun gömlek, etek ve çarşaf etrafımda dalgalanıyor. Uzaktan aşağıdaki evinin önünde beni bekleyen Abdülnur'un fenerini görüyorum. Patika yolunu çok iyi bildiğim halde etekler ayağıma dolanıp dengemi bozacak diye korkuyorum. Abdülnur yanıma geliyor ve Land Rover'un beklediği yolda birleşen öteki tepeyi birlikte iniyoruz. Araba 12 kişilik ama bugün bizden başka hiç kimse yok. Asubi'ye kadar sessizce yol alıyoruz. Nadide karanlıkta tek başına yola çıkmış bizi bekliyor. Yanına oturuyor. Düş görüyor gibiyim. İnanamıyorum. Göreceksin, hiçbir yere gidemeyeceğiz. Bu arabada birkaç dakika oturduktan sonra birisi gelip köye dönmemizi söyleyerek her şeyi mahvedecek. Sakin ol, telaşa gerek yok. Kimse bizi durdurmuyor ve Land Rover'ı bozuk ve bomboş yolda ilerlemeyi sürdürüyor. Her virajda farları karanlık içinde yaylar çiziyor. Güneş ufukta belirmeye başladığı sırada Taiz'e yaklaşıyoruz. Şaşırtıcı ışığıyla kenti ayaklarımızın altına seren toprak kırmızısı bir güneş. Çepeçevre dağlardan inen sisin maviliği uzak bulutların üzerinde altın rengi. Kenti hiç böyle görmemiştim. Umut ışığıyla parlayan bir mücevher sanki. Land Rover, Sebel Sabır'dan kat tarlalarının içine inen yola giriyor. Hiçbir yerde durdurulmadık, soru da sormadık. Ama araba banyoya sapınca sabırsızlanarak nereye gittiğimizi soruyorum. Birisinin evine, önemli birisinin. Bu yıl erkekler düşüncelerini saklamaya bayılıyorlar. Kadınlar nereye götürüldüklerini ve kendilerine ne yapılacağını öğrenmeseler de olur. Bence bu, üzerimize daha fazla güç sahibi oldukları izlenimini veriyor onlara. Taiz'in neresindeyiz bilmiyorum ama evlerle kaplı ve kente egemen olan bir dağ görüyoruz. Aşağıdan sokakların sıcaklığı, gürültüsü, tozu ve pisliği arasından bakıldığında bu dağ yine huzurlu ve sakin görünüyor. Hala mahalle aralarının uzağındayız. Araba sanki dosdoğru karşı dağa doğru yol alıyor. Gerçekten de tırmanma başlıyor ve evlerin damlarını görüyoruz. Yol şimdi dümdüz ve görüntü harika. Çok güzel evler var etrafta. Ayaklarımızın altında uzanan kentten bambaşka bir dünya. Makbanının içler ötesi tepeleri ve köylerinden farklı bir gezegen. Araba geniş ve rahat dönemeçlerden geçiyor. Uzun duvarlar boyunca ilerliyor ve aralık giriş kapılarından harika bahçeler görünüyor. bu kadar büyük, güzel, sarayı andıran evlere hiç rastlamamıştım. Koyu renk taşlar üzerine oturtulmuş pencereler beyaz kemerlerle çevrili. Çocuk desenlerine benzeyen, orantı ve saflık açısından mükemmel süslerle donatılmış. Sokağın sonuna varınca hemen üstümüzdeki dağa yapılmış ve kocaman bir duvarla çevrili çok güzel bir evin önünde duruyoruz. Gökkuşağı rengindeki pencereleriyle bir sarayı andırıyor. Muhteşem bir çelik kapının önündeyiz.
Ayrım sonu.